Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacı Ekan'dan Mektuplar programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben program sunucunuz Numan Nurgulu Aras ve muhterem hocam Süleyman Derin. Hepinize hayırlı bir gün diliyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam.
Ben de hoş bulduk diyorum. Buradan bütün kıymetli dinleyicilerime selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah güzel bir mektup olur yine Numan Bey kardeşim.
Her zaman olduğu gibi hocam. İnşallah. Bu devirde yoksullarla zenginler arasında sevgi köprüsü kurulmasının zor olduğu konusuna devam ediyoruz.
Kaçıncı mektuba gelmiştik?
198. mektuptayız hocam.
Birinci cilt 198. mektup. Yine zengin fakir ilişkisi. Geçen hafta bir parça girmiştik.
Bir parça değinmiştik
yani
geçen programda.
İslamiyet sadece bir ibadet dini değil. Allah ibadet edeyim de yok. Kullarla beraber. Ayette bile fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti.
Evet.
Kullarımın arasına gir önce, o kullarımla beraber, müttaki kullarla beraber cennete gir. Hı hı. Bu müttaki ve salih kullar varlıklı olur, fakir olur. Hı hı. Bu Allah'ın takdiridir. Yani bizim illa şu kesim insanlarla cennete gireceğim deme hakkımız yok.
Evet.
Geçen hafta da bahsettik. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ashab-ı Suffe ile Medine'deki Müslümanların en fakirleriyle beraber. Daima onlarla beraber olmuş. Hatta onlardan yüzünü bile çevirmediği ayet-i kerime gelmiş bundan. Bahsetmiştik. Tabii insan fıtratı, hı hı, özellikle biraz paraya pula kavuşunca hep kendisi gibi böyle statülü, makamlı, mevkili, paralı insanlarla beraber olmak istiyor.
Evet.
Onlarla beraber dünyadan daha çok zevk almak istiyor. Fakir fukara falan olunca biraz adamın keyfi kaçıyor. Onlarla diyorsun ya şimdi falan. İstediğin şeyler yapamıyorsun kafanda. O yüzden İslamiyet bu konuda çok hassas. Hatta ben geçen aklıma geldi Numan Bey.
Evet.
Diyelim ki varlıklı bir insansınız ve falanca lüks bir otelde düğün yapıyorsunuz. Biliyorsunuz hadiste geçiyor.
Evet.
Velimelerin en kötüsü diyor, zenginlerin çağrılıp da fakirlerin çağrılmadığı bir velimedir, düğün davetidir.
Hı hı.
İcabında araba tutacaksın. Belki çağırdığın yer şehir dışında bir yer, ne bileyim. Araba tutup adamın ayağına araba göndereceksin. Diyeceksin lütfen düğünümüze gelir misin? Bu çok önemli. Baktınız ki düğününüzde hiç alt sınıf, garip sınıfta kimse yok. O zaman Peygamber Efendimizin o yani ne kötüdür dediği sınıfa giriyor düğününüz. O sınıfta olmak ister mi insan? Hayata yeni başlıyor, gençler evlenecekler. Durum çok hassas ve İslamiyet bu konuda çok hassas. Hiç böyle işi riske bırakmamış.
Evet.
Camiye giriyorsunuz. Ya şu tüccarlar şurada namaz kılsın. Efendim zenginler ön safta kılsın.
Hı hı.
Memurlar arka safta. En fakirler en arka safta. Var mı böyle bir şey?
Yok.
Köleler sağda, efendiler solda. Yok böyle bir şey. Yani giriyorsunuz camiye. Belki pek hoşunuza gitmeyecek bir adam.
Evet.
Yan yana namaz kılıyorsunuz. İşte niye? Hani Hristiyanlıkta biliyorsunuz böyle şey sıralar falan koyuyorlar. Orada belki hani VIP mümkündür ama bizim bu İslam'da kesinlikle böyle bir şey yok. Biz Allah'ın kullarına kardeşiz. Kölemiz bile olsa yani köle yok gerçi ama
evet.
Peygamber Efendimiz hadiste öyle buyuruyor. Yediğinizden yedirin, giydiğinizden
giydirin.
Bunun da ötesi var mı ya? Yani İslam'ın o kadar hassas ki bu konularda. Tabii bugün bu konulara dikkat etmiyoruz demek ki biz.
Maalesef.
O zaman da dikkat edilmemiş ki.
Evet.
İmam-ı Rabbani
döneminde.
Tekrar demek ki okur musun cümleyi?
Diyor ki, aziz dostum, bilesin ki bu devirde yoksullarla zenginler arasında sevgi köprüsü kurulmasının neredeyse imkanı kalmamıştır. Zira yoksullar yoksullukları gereği konuşurken tevazu ve güzel ahlak yolunu seseler, bir takım cahiller zenginlerin mallarında gözleri var, muhtaç oldukları için böyle yapıyorlar diye onlara suizan besleyeceklerdir.
Yani bir tekkedesiniz, varlıklı insanlar var, varlıklı olmayanlar var. Eğer diyor fakirler ve işte efendim orta halli insanlar biraz tevazu gösterseler,
evet,
diyecekler ki işte tebaspus yapıyor, yaranmak istiyor falan.
Hı.
Oluyor bunun hakikaten. O yüzden
yani nasıl diyecekler?
Diyecekler ki yani şu adam beş parasız ya.
Aha.
O yüzden çok mütevazi, çok böyle güler yüzlü falan. Yani başkasından
ya bu
böyle
adam parası olsa böyle olmaz.
Böyle yapmazdı. İşte
Allah
biraz Allah. Zenginlerden bir şey bekliyor falan gibi.
Hmm.
Tabii böyle şeyler oluyor maalesef. O yüzden yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, kibirliye kibir sadakadır diyor. Hakikaten kibirli insanlara karşı tevazu göstermemek lazım. Adam yani varlığından efendim işte makamından, mevkisinden böyle sarhoş olmuş. Onlara bu zevki tattırmamak lazım ama yani burada tabii iki tarafta çok dikkatli olacak. Yani Peygamber Efendimizin hayatına bakıyorsak fakirlerle, gariplerle beraber. Yani varlıklı insanlar uzak durmayacak bu kardeşlerimizden. Diğerleri de aşağılık kompleksi değil mi?
Evet.
Yani Allah'ın sana bu dünyada nimeti az vermesi sana önem vermediği manasına gelmez.
Evet.
Hatta tam tersi olabilir. Allah sevdi kullarını fakirlikle, yoklukla, zilletle imtihan etmiyor mu? Hastalıklı ediyor. Ki peygamberlerin hayatları böyle. O yüzden varlıklı varlığınla aldanmasın. Fakir efendim insan da, muhtaç insan da, yani Allah bana kıymet vermiyor, ben beş para etmem gibi bir şeye kapılmasın. İslam'da tek ölçümüz var. Takva. Üstünlüğün ölçüsü takvadır. Evet. Nesep, soy. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu evlilik hususunda mesela böyle tavsiye ediyor. Yani diyelim ki evlenecek bir genç kardeşimiz. Tabii şimdi modern toplumdan önce ne diyorlar? Zengin olsun.
Evet.
Hatta geçen ben bir şey duydum Nurban Bey. Fakir doğmak kaderdir ama fakirle evlenmek falan gibi böyle abuk sabuk kader değildir
kader
yani.
Kader değildir.
Ne kadar şey yani. Önemli olan diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kadın diyor dört şey için evlenir. Herkese bir erkek de dört sebepten evlenilir değil mi?
Evet.
Yani sebepleri saymış Peygamber Efendim. İnsanların muhtemel. İnsanlar ister ki zengin olsun.
Evet.
Çok parası olsun da rahat edeyim. Artı nesebi böyle falan işte sultan ailesinden olsun. Eşraftan olsun.
Evet.
Tamam mı? Üç, güzelliktir. Güzel olsun, yakışıklı olsun falan falan. Dört, dindarlıktır. Siz diyor dindar olanı tercih edin.
Evet.
Ha dindar olan fakir de olabilir, zengin de olabilir. Burada önemli olan bizim için bir insanın kalbindeki, gönlündeki mala bakış açısı. Geçen hafta biraz bir parça bahsetmiştik.
Evet, evet, evet. Evet.
Bir insan yani fakir diye Allah'ın değer vermediği insan değildir. Başka birisi de çok varlıklı olduğu için Allah katında üstün değildir.
Evet.
Bunlar fakirlik olsun, varlık olsun imtihandır. Kulum acaba bu durumda nasıl davranacak? Çok varlıklı. Acaba o varlığın hakkını verebilecek mi? Zekatını, infakını yapabilecek mi?
Evet.
İşte köprünün kurulması zor dediği oradan biraz.
Evet.
Vermeyince adam zekatını,
evet,
fitresini, sadakasını, infakını, ne oluyor bu sefer? Aradaki muhabbet bağları,
evet,
kopuyor.
Arada bir ırmak akıyorsa eğer, iki taraf birbirleriyle birleşmek istiyorlarsa, tek tarafın köprü yapması imkansızdır. İki tarafta bir şeyler inşa edecekler ki köprüde buluşsunlar.
Çok güzel söyledin hakikaten. İki tarafta yani sosyalizmde sermayeye, varlığa, zengine düşmanlık var.
Evet.
Yani Rusya'da öldürmüşler yani. Bir adamın çok ineği var. Yani adam ineği çalışmış, ineği olmuş 10 tane. Niye öldürüyorsun adamı? Bu da dine aykırı. Yani fakirliği, efendim işçi sınıfını kutsamak da. Herkesin mesleği güzeldir.
Evet.
Hepsi hoştur. Yeter ki Allah'ın ahkamına riayet edelim. Varlıklı insan zekatını versin. Hı-hı. Fakir insan sabretsin. Sağda sola lüzumlu lüzumsuz ihtiyacını arz etmesin. Hı-hı. Bunlar bizim için İslam'ın önemli kuralları. Yoksa yani böyle yani ön yargıyla yaklaşmak çok yanlış. Hani
evet.
Bizim mesela basında yanı da çok oluyor böyle. Hani böyle varlıklı insana karşı bir ön yargı yaratmaya çalışıyor.
Evet.
Halbuki yaratandan çoğu daha çok zengin. Açın gazetelerimizi şimdi falan değil mi?
Evet.
Kendileri yani en çok maaşı alan belki köşe yazarları vardır. Lüks yaşarlar ama
evet.
Böyle sermetleri bir insana ben birazcık yaşantısında ufacık bir fazla harcama varsa onu göz önüne atarak işte bu adam israfçı falan gibi. Halbuki
evet,
kendileri de israfçıdır. Yani hakkı da intikam almak için kullanmamak lazım. Hakkı hak olduğu için kullanmak
evet,
lazım.
Evet, evet hocam. Böyle bir suizan besleyeceklerdir. Nerede yani kalsa onlara kalsa ne yazıktır ki bu yanlış düşünceleri onların dünya ve ahirette kaybedenlerden olmalarına, bu büyüklerin bereketlerinden mahrum kalmalarına sebep olacaktır. Hocam burada dünya ve ahiret diyor. Demek ki bir zengin veya varlıklı bir insan eğer böyle bir suizan besliyorsa demek ki dünyasını da kaybedecek.
Şöyle
nasıl kaybedecek?
Yani diyecektir ki aman şunlara uzak durayım. Bunlar hep benim yanıma geliyorlar böyle bana işte tevazu falan gösteriyorlar. İşte falan benden bir şey beklentileri var.
Evet.
Şeytan tabii tuzak kuruyor şimdi. Yani zenginle fakirin arasını açacak ya. Sen bunlara fazla ilgilenme diyor. Bunlar şimdi çok samimi olursan ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kalırsın falan. Bir de kibir de oluşuyor tabii. Herkesten böyle bir alçak gönüllü olmasını bekliyor. Kendisine böyle yumuşak davranmasını bekliyor. Kendisi daha sert olabilir.
Evet.
Bu tür duygulara kapıldığınız anda yani insana günah arıyor Peygamber Efendimiz. Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Ya sana kardeş neyi küçük görüyorsun? Allah ona bu dünyada vermemiştir de öbür dünyada bakalım neler verecektir. Hani Musa Efendi Hazretleri'nin çok güzel bir menkıbesi var. Bir zengin mahallesine güzel bir cami yaptırmışlar.
Evet.
Soruyor oradaki kardeşe, ya diyor nasıl, cemaate gelen var mı, cami açıldı işte falan. Efendim sorma diyor, işte kapıcılar falan geliyor diyor. Yani böyle pek mahalle eşrafından camiye gelen yok demek istiyor.
Evet.
Musa Efendi çok güzel bir sözü var. Öbür tarafta diyor, kim efendi, kim kapıcı, kim hizmetçi belli olacak diyor.
Evet.
Bu dünyada Allah-u Teala yani herkesi karışık. Fakir, zengin, işte efendi, köle. Ama ahirette müminler efendi olacak. Mümin olmayanlar veyahut da münafık olanlar veya İslam'ı yaşamayanlar bu dünyada çok varlıklı olsalar da
evet,
ahirette fakir olacaklar. O yüzden bu tür duygular çok önemli. Yani hakikaten İmam Rabbani herkesin psikolojisini çok güzel inceliyor.
Evet.
Yani bir varlıklı kardeşimiz bu duygulara kapılmasın. Herkes bana işte yanıma geliyor falan, bana ihtiyacı var herkesin. Yok. Bizim Allah'a ihtiyacı var. Yani bir gün gelir sen de çok muhtaç olabilirsin.
Evet.
Bu tür kibri uyandıracak duygulara kapılma, çünkü kibirli insan cennete giremeyecektir.
Allah korusun.
Allah göstermesin.
Yani böyle insanlar aslında bir anlamda günün birinde belki çok fazla muhtaç olmasalar bile, ellerindeki varlıkların bir kısmını kaybetseler bile kendilerini kötü hissedebiliyorlar.
Bir de yani şu var esasında Rumancığım, bence en önemli şey insan sermayesidir. Yani ben hakikaten bizde çok parası olabilir. Nedir evet, neticede? Dostluk, kardeşlik, etrafında sana dua eden
evet,
geniş bir halk olması daha iyi değil mi?
Evet.
Mevlana Hazretleri buyuruyor ki içinde bir sıkıntısı varsa diyor, bil ki diyor Müslümanlara yaptığın bir kötü harekettendir. Evet. Esnafsın, birini kandırmışsındır. Efendim birinin hakkını tam vermemişsindir. Onların diyor bedduaları senin iç huzurunu kaçırır. Bunun tam tersi de doğru. Yani bugün hatta Mustafa Mert Erbey'in kitabına da okumuştum.
Evet.
İnfak terapisi. Yani mutlu olmak istiyorsanız diyor psikologlar bugün, paylaşın. Sizde olanı olmayanla paylaşın ki onların duası, onların pozitif yönelişi sizin iç aleminizi aydınlatsın. Hakikaten bir gün şöyle çıkalım. 3, 5, 10 insanı sevindirelim. Bak o gün ne kadar mutlu olacağız.
Evet.
Akşam eve geldiğimiz zaman onların böyle yaptığı dualar pozitif enerji olarak gelip bizi bulacak.
Evet.
Tam tersi de mümkün. Yani bir insanı tahkir ettiniz, küçük gördünüz, efendim kibirli davrandınız. Onların size yaptığı beddua.
Hı.
Diliyle yapmasa bile lisan-ı hal ile yaptığı beddualar gelir sizi bulur ve sizin huzurunuzu, keyfinizi kaçırır. En büyük zenginlik bence insan zenginliği.
Network.
Tabii ama salihler network'ü. Zaten ayet kerimede وَكُونُ مَا صَادِقِينَ Değil mi Rabbimiz?
Evet.
Sadıklarla beraber olun diyor. İlla varlıklığıyla, makam sahibi falan filan filanlarla olun demiyor Rabbimiz.
Evet.
Demek ki bize fayda sadıklardan, salihlerden gelecek.
Hmm.
Şimdi bunlarla beraber olmak için bir insan ömrünü harcasa, bütün maddi varlığını feda etse bence değer. Bugün maalesef biz bundan da yapmakta da biraz yani şey davranıyoruz.
Evet.
Hani eve misafir çağıramıyorsun ne bileyim işte. Evlerimiz genişledi ama kalplerimiz daraldı maalesef. Yani çok ilginç bir zamanda yaşıyoruz. Yani bizim ecdadımız bizim imkanlarımızın binde birine sahip değildi.
Evet.
Çok daha cömert, çok daha paylaşımcıydılar. Evvelden hani cami cemaatini evine çağıranlar efendim herkes daha toplum bir şey içindeydi. Ben hatırlıyorum çocukluk yıllarımda karşımız komşumuz yani bayağı varlıklı bir insandı ama komşuluk ilişkileri vardı. Gelme gitme olurdu. Şimdi bu konuda hassas olmak lazım. Yani sınıfsal bir ayrım İslam'ın ruhuna aykırıdır.
Hı
hı. Elhamdülillah yani geçen de bahsetmiştik tasavvufi cemaatlerde bu biraz daha az.
Hı
hı. Ev sohbetleri oluyor. Herkes birbirinin evet, evine gidiyor, geliyor işte. Şeyh Efendi'nin dizi dibinde herkes diz çöküyor falan. Ama bazen bazı camialara bakıyoruz. Bu çok yanlış, çok İslam aleyhtarı. Hatta bu işte son zaman sapıtan bir cemaat bilirsin.
Evet.
Verdiği himmete paraya göre insanı sınıflandırıyorlar.
Allah.
Hatta sohbet gruplarını bile ona göre ayarlıyorlar. Şu kadar para verirsen şu sohbet grubuna, en üst klas CEO'ların olduğu sohbete gidersin. Hmm. Veremezsen avam efendim veya fakirlerin arasına düşersin. Ya bu çok yani hakikaten evet, aşağılıkça bir
maalesef
şey yani
hocam. Ama şöyle bir teşhis de var hocam. Daha doğrusu böyle bir teşhiste de bulunabiliriz. Bu gruplama yapanlara baktığımızda kim olursa olsun, hangi cemaatte, hangi tarikatta, hangi grupta olursa olsun diyelim ki bir hiyerarşi ortaya çıkaran insanlara baktığımızda bu insanın aslında maddi olarak hiyerarşiye dahil edeceği insanlardan daha zayıf durumda olduğunu görüyoruz. Yani sizin aşağılık kompleksi dediğiniz olay. Yani belki zengin şunu demiyor. Belki zengin gerçekten de normal olarak dostlarıyla hasbihal edebileceği bir ortam isterken ona diyorlar ki mesela bunu bir alt maddi durumu yerinde olmayan işte o gruplama yapan insan diyor ki yok diyor sen diyor bunlarla bir yerde olma. Sen bir üst kademede ol. Şey zenginlerle muhatap ol tarzı bir gruplama yapıyor.
Tabii yani üstteki yolu gösterecek insan.
Evet.
Onu sapıttırıyor daha doğrusu.
Sapıttırıyor.
Adam öyle bir niyet yok belki.
Yok belki evet.
Ben Allah
evet.
için geleyim yardımcı olayım.
Evet evet evet.
Derken
evet.
ya diyor sen şunu verirsen senin falanca evet. filancalarla aynı grubu alırız. Orada evet. ticari bağlantı da yaparsın.
Evet.
Ya Allah razı olsun zekat vereceksin. İnfakta bulunacaksın. Bunun bütün mükafatını Allah'tan bekleyeceksin.
Evet.
Şimdi böyle yapmak varken niye 3-5 kuruşluk dünya menfaatine alet ediyorsun? Evet. Elhamdülillah şunu söyleyeyim yani tasavvufi camialarda bunlar fazla olmuyor ama şunu söyleyeyim dikkat etmek lazım.
Evet.
Yani bazen hatayı bir insan yapabiliyor. Bazen bir camia o hatayı külliyen işleyebiliyor yani.
Evet.
Bu daha büyük bir Allah göstermesin vebal. Çünkü tek başına işlersiniz tövbe edersiniz ama onu bir sistem haline getirir de
evet.
böyle işte sınıflaşmayı daha da derinleştirirsek bu çok büyük bir vebaldir. Nitekim bazı dinlerde bunu yapmışlar. Mesela Hristiyanlar ne yapıyorlar?
Evet.
Adamların kilisesi bile ayrı, ayrı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Afrika'da zencilerin kilisesi ayrı veya Amerika'da. Bir kiliseye zenciler gidiyor sadece.
Hı-hı.
Bir kiliseye beyazlar gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi İslamiyet'te? Sizden tefekkür edebiliyor musun? Yani Bilal-i Habeşi Hazretleri değil mi?
Evet.
Bugün Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki ey kara kadının oğlu deyince Bilal-i Habeşi radıyallahu anh çok kırılıyor. Peygamber'e şikayet ediyor.
Evet.
Peygamber diyor ki Ebu Zer'e demek hala sende cahiliye kırıntısı var ha diyor.
Evet.
Hani bazen para pul olmaz da bu evet. sınıfsal ayrımcılık renge göre olabilir.
Evet.
Bu adam siyahi, bu adam esmer. Biz beyazız. Amerika'da, Batı'da olduğu gibi. Biz beyaz siyahın üstünüz.
Evet.
O zaman biz seninle aynı camide namaz kılamayız. İşte efendim aynı lokantada yemek yiyemeyiz gibi.
Evet.
Yani bu bizim anlattıklarımızı diğer dinler çözüm bulamamışlar.
Evet.
Diğer efendim dinler, ideolojiler hiçbiri çözüm bulamamış.
Evet.
Buna tek sağlıklı çözümü bulan bizim dinimiz. Kaç dakikamız var bilmiyorum.
Var hocam henüz 5 dakikamız daha
tamam.
var araya.
Mesela
henüz.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu müahhatı var değil mi?
Evet.
Aman Allah'ım tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kardeşleştirme hareketi. Biliyorsunuz Ensar radıyallahu anhum.
Evet.
Mekke'den. Bütün mallarını, tarlalarını, bağlarını, bahçelerini terk edip, dükkanlarını, sermayelerini terk edip, yani canlarını zor kurtarak pek çoğu Medine'ye hicret etti.
Evet.
Geldi ev yok, bağ bahçe yok. Yani ne yapacak bu insanlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların her birini bir yerli Mekkeli ile kardeş yaptı.
Evet.
Ne dehşet bir kardeşlik. Yani onlarca aile gelmiş ve hiçbiri aç, sefil değil. Hepsini bir aileyle kardeş yaptı.
Evet.
Hatta onlar bir ara birbirine mirasçı oldular. Dedi ki Ensar, ey Mekkeli muhacir kardeşlerimiz, sizin malınız, mülkünüz yok ama buyurun bahçelerimizle beraber çalışalım.
Evet.
Beraber ürünü paylaşalım. Hatta dehşet bir isar manzarası. Şimdi tabii muhacirler çok afif insanlar. Hani yar olduğun yere bar olma felsefesindeler.
Evet.
Fazla pay almak istemiyorlar üründen, hasılattan. Ensar da çok cömert.
Evet.
Hepsini ellerinden gelse de muhacir kardeşlerine ikram edecekler. Şimdi kurbanlar toplanıyor hasat mevsiminde. Ensar şöyle bir metot uyguluyorlar. Muhacir kardeşler daha fazla pay alsın diye. İkiye bölüyorlar eşit şekilde hurmaları önce. Sonra bir tarafı daha çok hurmayı atıyorlar.
Evet.
Çok öbek ama azın altına da böyle şey koyuyorlar. Hurma dalları falan. Onu daha bir kabarık gösteriyorlar.
Evet.
Zahiren çok gözüken az. Az görünen çok. Diyorlar ki muhacir kardeşlerine. Buyurun siz tercih edin. Tabii muhacirler ne yapacak? Afif insanlar.
Evet.
Az görüneni alıyorlar. Az görünen esasında daha çok.
Evet.
Yani şu nezakete, zarafete, paylaşıma bakar mısınız? Yani insanlık tarihinde işte bugün muhacirler, Suriyeli kardeşlerimiz geldi. Elhamdülillah elimizden gelen yardımı yapıyoruz ama İşte takvamız, dindarlığımız ölçüsünde başarılıyız. Bazen de başarısızız. Yani yine elhamdülillah bizim ülkemiz Müslüman olduğu için 3 milyon aldık. Avrupalılar 3 aileyi alırken 40 türlü pazarlık yapıyorlar. İşte efendim hepsi sağlıklı olsun, hepsi okumuş, eğitimli olsun.
Evet.
30 aileyi geçmesin falan filan.
Sonra reklamlarını yapıyorlar.
Reklamını yapıyorlar.
Onu pazarlıyorlar.
Şimdi tabii
maalesef.
Biz dindarlığımız oranında bayağı çok fazla aldık ama aldığımız kardeşlere kendimiz kadar itinalı yapabildik mi? Yapamadık.
Yapamadık.
Onu da söyleyeyim. Evet. Hiç olmazsa canlar kurtuldu ama o da evet. bir fazilet.
Evet.
Ama ashab-ı kiramla kıyas ettiğimiz zaman
evet.
yaptığımız hizmet çok da büyük bir hizmet değil.
Değil.
Bu şunun için söyledim. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün efendim sünnetine baktığımızda hep bu köprüyü çok güzel kurmuş. Hı-hı. Bir yanda Ebubekir Efendimiz tüccar, zengin, Ömer Efendimiz hakeza, Osman Efendimiz ama bir yandan bakıyorsun Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh, Selman-ı Farisi.
Evet.
Onlar da orada. Hatta Selman-ı Farisi için anlatıyorlar bir gün. Yani işte sen kimin ailesindensin falan böyle bazen Araplar tabi arasında övünüyorlar evet, kendi evet, aileleriyle. Evet. Selman radıyallahu anh'ın tabi ailesi yok. Mekke'de Medine'de var mı? İran'dan göçmüş gelmiş. Hiçbir yakını yok.
Evet.
Yani ben diyor Selman oğlu, İslam oğlu Selman'ım diyor önce.
İslam oğlu Selman.
Sonra Peygamberimiz onu onur etmek için Selman bizdendir diyor. Yani garipleri, efendim o toplumda zayıfları kendi ailesine nispet ediyor. Yani o yüzden muhterem dinleyicilerimiz, bizim örneklerimiz çok yüksek, asil örnekler.
Evet.
Hakikaten yani eşi benzeri görülmeyecek büyük örnekler. Belki biz Ensar gibi tutup malımızın yarısını muhacire veremeyiz belki ama
evet.
en azından fazlasını ver diyor sufiler, müfessirler.
Evet.
Gulil af, afı fazla demek. Fazla olanı ver, onu da yapamıyoruz bazen.
Evet.
O yüzden yani bu köprüleri atmak yani aramızda kurmak için hı-hı. biraz gayret etmemiz gerekiyor. Özellikle evet. de hali vakti yerinde olan kardeşlerimiz. Tabii diğeri gelse dediğin gibi işte İmam Rabbani diyor ya canım bunlar işte falan bizden bir şey beklentisi evet. var denir. Bu denilmemesi için hı-hı. ilk adımı atacak olan varlıklı insan olacak.
Evet.
Daha o garibi kapısına getirmeden mümkünse onun kapısına gidecek. İhtiyacını görecek ki
evet.
bir yanlış anlaşılma olmasın.
Yani gerçekten çok güzel kriterler hocam. İnşallah zenginlerimiz bu kriterlere uyar. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Hacıgan'a Mektuplar programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam zenginlerin yapmaları gerekeni, köprü kurmak için yapmaları gerekeni arz ettiniz. Şimdi de fakirlere bir sözü var İmam Rabbani'nin. Fakirliğin bir gereği olarak da kimselere el açmasalar fakirler, bu sefer de bir takım cahiller kötü ahlaklarının gereği olarak yine kibirlenmekle, karaktersizlikle suçlayacaklardır. Yani fakirler diyelim ki biraz önce dedi ya hani güler yüz gösterseler ve ihtiyaçlarını arz etseler diyecekler ki bunlar işte hani yanlış düşünceler içine girecek, muhtaç oldukları için. Hiç el açmasalar hani biraz önce dediniz ya hani muhtaç olmasa bu sefer diyecekler ki bunlar karaktersiz oldukları için böyle
yani
yapıyorlar.
Yani bunlar kibirli hakikaten hadisi de geçiyor evet. yani Allah'ın sevmediği gruplardan birisi de kibirli fakir.
Kibirli
hani
fakir.
Bir meselede güzel hikaye var. Adamın birisi hem fakir hem de gidip kahvede böyle işte yağ bal yedik diye şey yapıyormuş. Eve bir tane kuyruk yağı bulmuş.
Evet.
Ve bıyıklarını yağlayıp işte bugün yine et yedik falan yağlı yedik diye. Adamın midesi de açlıktan gururlayıp bir adam diyormuş kibirlik yapma. Yani hiç olmazsa övünme de birisi belki sana bir tabak yemek gönderir bir şey gönderir yani bir gün... Adam yine böyle övünürken kahvede yine işte kebap yedik, yağlı yedik derken
evet.
çocuk koşarak gelmiş. Baba demiş, senin demiş o bıyıkların yağladığın bir kuyruk yağı vardı ya.
Hı hı.
Demiş baba kedi kaptı. Çok peşinden koştuk ama kurtaramadık.
Maalesef sizler.
Adam tamamen rezil olmuş. Demişler kardeşim niye böyle yapıyorsun? Hani şimdi tabii insanlar Allah'ın verdiği hale razı olmalı.
Evet.
Yani bu kibir yapacak bir şey de yok. Ama iki taraf da birbirini iyi anlamalı. İşte bugün şeytan, Numan Bey kardeşim evet. algılara girer.
Algı.
Sadece zengin fakir değil, karı koca arasında mesela değil mi? Hanım diyelim ki içine bir şey söyler. Şeytan der ki bak onu da sana kötü niyetle söyledi. Seni eleştirmek için söyledi.
Evet.
Sen bir şey söylersin, normal bir cümledir. Şeytan onu eşinize onu yanlış algılatabilebilir.
Evet.
Yani şeytan işin hakikatini değiştirmiyor. Algıyı değiştirdiği için
evet.
sizin de bakış açınız anında değişiyor. Ben de selamun aleyküm diyorum. Normal hmm. selam verdim. Şimdi hmm. şeytan diyor ki ya sana selamı böyle tam yüzüne bakarak güzelce vermedi.
Evet.
Seni tahkir etti diyor mesela. Ya adam bana selam vermiş işte daha neyse. Veya işte sen ona cevap veriyorsun. Hemen algılara şeytan evet. karışıyor. O yüzden bu ilişkilerde şeytanın işte niye insanlar dedikodu yapıyor birbirini çekemiyor falan filan. Hep şeytan başkalarıyla ilişkilerini bozmaya çalışıyor. Anne babayla, kayınvalide, kayınpeder, iş arkadaşları. O yüzden dedikodu haram.
Evet.
Ki bunlarla bu kendi vehimlerimize efendim gerçeklik kazandırmayalım. Ben şimdi size diyelim ki bir yerde kırılıyorum.
Evet.
Başlıyorum sağda solda o duygulardan dolayı size aleyhine atıp tutmaya.
Hı hı.
İşte şeytanın tuzakları fakire, zengine ayrı, karıya, kocaya ayrı, öğretmene, öğrenciye her birinin ayrı damarından giriyor.
Evet.
İşte İmam Rabbani Hazretleri bizi bu konuda uyarıyor ki aman ne olur bu tür aslı astarı olmayan vehimlerle,
hı hı,
efendim işte şundan yapıyor, bundan yapıyor diyerek biz gördüğümüzle hükmederiz.
Hı hı.
Yani görmediğimiz, emin olmadığımız konularda insanların duygular hakkında yorum yapmakla mükellef değiliz.
Evet.
Bu büyük bir hatadır. Bunu bize herhalde öğretiyor.
Eyvallah.
Allah razı olsun.
Fakirliğin bir gereği olarak kimselere eli açmamak. Yani bunu zenginlerin bilmesini istiyor İmam Rabbani. Diyorlar ki nereden bilebilirler ki kimseye el açmama da yoksulluğun bir gereğidir. Bu noktada birbirine ters görünen iki şeyin bir arada bulunmasının imkansız olmadığını söylemek isterim.
Şöyle demek istiyor herhalde. Fakir elinden geldikçe ihtiyacını Allah'a arz edecek.
Evet.
Yani sağda solda, hatta hadiste geçiyor bu. Dünya ve ahirette sultan olmak istiyorsa bir insan,
evet,
insana seni sevmek istiyorsa ne Peygamber Efendimiz, insanların elinde olandan yüz çevir, ümidini kes.
Hmm.
Herkesten beklentim var. Zaten şunu söyleyeyim, insanlar arasındaki ilişki en çok bozan şey beklenti.
Menfaatler mi?
Çıkarlar. Yani menfaat tabii. Ben istiyorum ki mesela işte arkadaşlarım bana iyi davransın, bana ikramda bulunsunlar. Anne baba istiyor ki işte efendim çoluğum çocuğum hep benim peşimde koşsun, her dediğimi yapsın. Hoca istiyor ki talebe, öğrenci işte efendim hocanın emrini beklesin, daha ağzından bir şey çıkmadan yerine getirsin. Veya tam tersi öğrenci diyor ki hocam bana yüksek not versin, yüz versin falan. Beklenti yüksek oldukça bu sefer beklentiyi karşılayamıyoruz, ilişkilerimiz kötü oluyor. Halbuki ümidi kesersen. Yani bir adam bana selam veriyorsa benim için büyük adamdır. Bana selam vermesi bile benim için nimettir diyorsan,
evet,
herkese kardeş olursun. Heh, onun üstüne bir artı şart getirirsen o zaman dostluklar azalıyor. Şimdi fakir olabilirsiniz.
Evet.
Mümkün olduğu kadar Allah'a arz edip azla kanaat edip yetinebilirsek zaten imtihan burada.
Evet.
Allah diyor ki acaba şu kulum benden şikayet edecek mi, kime? Beni kullarıma şikayet edecek mi diyor Rabbimiz. Allah bana şimdi bir maddi imkansızlık vermiş diyelim,
evet,
ki. Ben diyorum işte param yok, borcum var falan. Her yerde bunu edebiyatını yaparsam,
hı,
demek ki Allah'ın bana yazdığı kaderi gönlüm kabul etmiyor. Onu eleştiriyorum. Eleştirdiğim için de bir bakıma Allah Teala'yı kullara şikayet etmiş oluyor. Hocam peki çok ciddi bir ihtiyacım var, arz etmeyeyim mi? Ha, onun da bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de hep edebiyle, adabıyla. Hatta Allah-u Teala diyor ki siz onları yüzden tanırsınız diyor.
Hı hı.
Orada varlı kardeşlerimize bir vazife düşüyor.
Hı hı.
Onlar gidip araştıracaklar, iffetli insanlar ayette geçtiği üzere onları diyor bakanlar zengin zanneder iffetlerinden. Fakire diyor ki sen isteme, iffetli ol. Zengine diyor ki sen diyor casusul gulub ol.
Evet.
Kalplerin casusu ol da ihtiyacı olduğu halde arz edemeyen insanı bul, keşfet. Onun ihtiyacını gör diyor. Bak İslamiyet'in güzelliğine bakar mısın?
Işte.
Diğer felsefeler ne diyor? İngiltere'de ne var? Meşhur Robin Hood.
Evet.
Zenginleri soyup fakirlere dağıtıyor falan. Zahiren güzel gözüküyor ama
yani, evet,
eşkıyalık yahu.
Evet.
Şimdi bunun yolunu bir açarsak,
hı-hı,
ülkede kanun ve nizam kalmaz. Zengin adam da başka zengini soyar değil mi? O benden daha zengindir.
Hı-hı.
Bunun sonu yok yani. Orada herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. İslamiyet'te tam tersi. Sen diyor Rabbinin verdiği taksimata razı ol. Zengine diyor ki ya sakın ha ben zenginim diye böyle köşene çekilip de yatma. Git bul, buluştur fakir fukarayı, araştır. Onların ihtiyacını gör. Fakire, evet, sen de herkese dilencilik yapma diyor. Daha açıkçası.
Evet.
Hatta bu konuda Ebu Hasan Şazi Hazretleri'nin çok güzel bir şeyi de var. Menkıbesi. Bu mübarek zat güzel giyinmeyi tavsiye edermiş müritlerine. Kendisi çok güzel giyinirmiş. Bir gün işte üstü başı dağınık bir sufi demiş ki ya demiş şeyhim bu ne biçim dervişlik? Hani kılık kıyafetin böyle çok temiz, ütülü, bakımlı falan. Şatafatlı demeyelim de temiz yani. Hani
evet.
O demiş ki ya demiş yes, benim kıyafetim diyor ki benim ihtiyacım yoktur. Bana vermeyin. Senin kıyafetin dilencilik yapıyor.
Ya.
Bana verin ben fakirim diyor. Hangisi daha üstün? Allah katında şikayet etmemek. Daha üstün olduğu için Şazeli Hazretleri böyle güzel de bir ders veriyor. Yani o yüzden yani lüzumsuz, gereksiz yere hakikaten çok ciddi bir ihtiyacı olmadan kullara bu işi aktarmamak lazım. biz derdimizi Rabbimizle paylaşalım. Evet. Şu rızkı veren o.
Evet. Ebu Said el-Harraz der ki, Allah Teala'yı birbirine zıt şeyleri bir arada toplamaya kadir olarak tanıdım. Mantıkçıların evet. bu öncülü kabul etmemelerinin ve bunu imkansız görmelerinin, yani iki şeyin bir arada bulunmasının imkansız görmelerinin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Zira biz biliyoruz ki velayet bakışı aklın değerlendirmelerinden çok daha ötedir.
Allah'a emanet, hani konuya bağlarsak çok değişik manalar bu herhalde ifade ediyor bu söz ama
evet.
Allah zıtları bir arada bulundurur. Allah isterse yani gönüller efendim bir araya gelir.
Şöyle yani fakir, normal şartlarda biraz
köleyle efendi. Aynen. Şimdi bir köleyle evet, bir evet. efendinin
mantıksız geliyor.
Aynı yerde yemek yemesi, aynı evet. sofrada yemek paylaşması evet. mümkün mü?
Günümüzde
o zaman için düşünürsek.
Mantıksız geliyor belki.
Bugün değil, o gün de evet. normal
o gün
yani,
öyle. Evet.
O gün de niye Müslüman olmadı pek çok işte önde gelen Mekkeli müşrikler? Dediler evet. ya biz kölelerimiz nasıl aynı sofraya otururuz? Nasıl onlarla aynı safta namaz kılarız?
Ya.
Bu mümkün değil.
Statü.
Onlar bizim statümüz yükselemez.
Ya.
Dediler ki ya Resulallah yani öyle deme ya Muhammed ya Resulallah deseler hepsi Müslüman olur.
Olmuşlardı evet.
Dediler ki yani biz geldiğimizde bunları yanına gönder. Biz bunlarla beraber görünmek istemiyoruz. Ama Allah-u Teala'nın gücü yeter.
Evet.
Şimdi bakıyorsun mesela Hacca Umre'ye gidiyoruz değil mi Numan'cığım?
Evet.
En gariban yani otobüs parasını zor bulmuş bir umreci kardeşimiz Hindistan'dan evet. Pakistan'dan geliyor. Yanında da belki 5 yıl otelde kalan efendim VIP'de kalan bir kardeşimiz geliyor.
Evet.
Aynı sofrada o ona hurma ikram ediyor, ona zemzem ikram ediyor değil mi? Dost
evet,
oluyorlar
evet.
mesela.
Öyle.
Allah isterse
evet.
ezdat.
Evet.
Zıtlar hiçbir araya gelmesi mümkün olmayan şahıslar
evet.
bir araya gelir.
Bir bakıyorsunuz oranın muhabbetinden olsa gerek hocam gerçekten de normal şartlarda Türkiye'de bir profesör gidip de bir yemek kuyruğunda beklemez değil mi?
Ya.
Ama gittiğinizde Medine'de bir profesör gidiyor.
Bu ne kadar
Pakistan
güzel bir şey.
Yemek kuyruğunda çok, sıra bekliyor değil mi
en
hocam?
En çok onu hoşuma gitti. Orada yani insanlar Pakistanlısı, Malezyalı.
Herkes.
İşte Hac Umre. Niye
evet.
Rabbimiz bizi buna farz kılmış? Orada evet. gidelim. Hac için söylüyorum. Umre farz değil de.
Evet.
Orada kardeşlerimizle görüşelim.
Evet.
Öyle insanlar var ki Türkiye'de ilk defa siyahi bir kardeşini ancak Hac'ta görüyor. Ömründe hiçbir siyahi insan görmemiş.
Görmemiş.
Anadolu'nun bir köyünde mesela. Bu benim kardeşim diyor orada.
Evet.
Elhamdülillah bu dostluk hatta bu konuda Malcolm X diye bir zat vardır. Bilmiyorum okuduğunuz meselelerini.
Evet.
Bu zat tabii şunu söyleyeyim. Hani biraz dedim ya yani yani hiçbir kimseye karşı önyargılı bulunmayalım diye.
Evet.
Malcolm X siyahi bir Amerikan. Hı-hı. 1970'li herhalde öldürülüyor. Hı-hı. Çok güzel bir insan. Bu adam Elijah Muhammed diye sahtekar bir Mehdi diyelim. Bu arada sahtekar Mehdi'ler çok piyasada maalesef.
Maalesef.
Onun peşinden gidiyor. Ve adam siyah ırkçı. Yani beyazları hep şeytan olarak görüyor.
Evet.
Siyahların üstün olduğunu düşünüyor. İlla beyazları düşünecek değil her zaman. Tersi de mümkün bunun.
Hmm.
Hacca gidiyor. Hacda diyor ki şok oluyor. Beyazın beyazı insan. Gözü mavinin mavisi insanlar diyor. Benimle aynı tastan yemek yedi. Benimle efendim her şeyini paylaştı.
Evet.
Ve tövbe ediyor. Hac'tan sonra. Oradaki kardeşliği, oradaki paylaşımı. Çünkü kendi ülkesinde biliyorsun siyahi olduğu için hep böyle ırkçılığa tabi tutulmuş.
Evet.
Beyazlara karşı kin ve nefret dolu.
Hı hı.
Ona göre kendince bir din geliştirmiş. Müslüman olmuş ama siyahların üstün olduğunu savunan hatta şeylere beyazlara blue eyed devil.
Hı.
Mavi gözlü şeytanlar diyor.
Evet.
Yani beyaz insanları şeytan olarak. Ya da şunu da söyleyeyim yani zenci kardeşlerimiz bu konuda haksız sayılmaz. Geçen bir kitap okudum. İspanyollar, Portekizler falan Amerika'ya gelince aman Allah'ım binleri katletmişler böyle. Onlar sakallı insanların tanrı olduğunu zannediyormuş.
Allah
Amerikan
Allah.
Yerlileri. Altınlar, gümüşler, hediyelerle gelmişler. Çeliği daha tanımıyorlar. Eline kılıç verdim diyor. Kılıcı bir tuttu, eli kesildi diyor. Yani kılıcın el kesildi bilmeyecek kadar silahtan falan uzak bir millet
uzak.
Amerikalılar.
Evet.
Tabii şu an dünyanın belki 1/5 Amerikalı yani yerli Amerikalıları kastediyorum. Olması gerekirken bugün dünyanın nüfusun çok azını Amerikan yerlileri oluşturuyor çünkü katliama uğramışlar.
Ya.
Binlercesi öldürülmüş. Onun haricinde Afrika'daki zenciler de köle edilerek
evet.
Amerika'ya götürülmüş. Biliyorsunuz onları okumak lazım hakikaten ne kadar.
Evet. Tabii
1950'li evet. yıllarda bile İşte bir beyazın otobüsüne hı-hı. siyah binemiyor.
Evet.
Çok acayip yani bir ırkçılık evet. var. Yani ben Malcolm X'e hak veriyorum esasında bu sözünde ama sonra bakmış ki hakikaten her beyaz mavi gözü şeytan değil. Türk de beyaz, efendim pek çok Araplar da beyaz.
Evet.
Değil mi? Malezyalılar da beyaz sayılır. Onları görünce o güzel ahlakını, paylaşımını, kardeşliğini tövbe etmiş ve normal ırkçı olmayan bir Müslüman olmuş.
Burada asıl mesele hocam, İmam Rabbani Hazretleri'nin de dediği gibi fakirlerle zenginler arasında sevgi köprüsü kurabilmek. Yani şunu demiyor aslında. Fakirlerle zenginler arasında bir ilişki kurabilmek demiyor. Yani başka bir ilişki de kurabilirsiniz. Ha,
muhabbet. Burada nefer ilişkisi var. Evet, çok güzel bir şey değil mi?
Burada bu muhabbet yani. Evet.
Amerika'daki zenci kardeşlerimizin o beyazlara olan köprüsü tamamen kin nefret üzerine kurulu.
Orada da bir köprü beyazlardan kurulmuş.
Beyazlardan da
evet.
Onlara karşı bir kin nefret. Evet. Onları köle, evet, hizmetçi yani olarak görüyorlar. İnsan, evet, olarak görmüyorlar onları.
Görmüyorlar.
Şimdi buradaki ölçü tamamen kin nefret ve insanı istismar etme.
Evet.
İslam bizi tamamen, ben bu kardeşime nasıl yardımcı olabilirim? Bu kardeşimin derdini nasıl paylaşabilirim? Hı-hı. Irkçılık zaten haram dinimizde.
Evet.
Hadiste buyurulduğu üzere siyahın beyaza, acemin, İranlının araba, arabın İranlıya bir üstünlüğü yoktur.
Evet.
Bütün ölçü takvadadır. Şimdi elhamdülillah bizim İslam ümmeti bunu büyük oranda başarmışız biz.
Evet.
Mesela ben hiçbir İslam ülkesinde siyahilerin camisini duymadım.
Evet.
Değil mi? Siyah beyaz aynı camiye gider. Ne var bunda yani? Hepsi Allah, aynı Allah'ın kulları.
Evet, evet.
Birazcık esmer kardeşlerimizin toprağı. Hı hı. Nasıl topraklar değişik değişti? Beyaz toprak var, kirli toprak var, hı hı, kırmızı toprak var, kıpkızıl. Hı. Kapkara toprak var.
Evet.
Hepimiz aynı toprağız. Biraz renklerimiz farklı.
Evet.
Toprağımıza göre. Bu da, evet, gayet normal bir şey yani.
Bir de hocam Müslüman olarak, Müslümanlar olarak, tabii burada İmam Rabbani bir ayırt etmeyi de yapmamış. Yani Müslüman fakirlerle Müslüman zenginler arasında köprü demiyor. Zenginlerle fakirler diyor. Dolayısıyla biz Müslümanlar aslında birçok vebalin üzerinde yaşıyoruz. Çünkü biz Müslüman zenginler aslında belki ayırt etmeden fakirler olarak dünyanın öbür ucundaki fakirleri bile belki aramıza köprü, sevgi köprüsü kurabilsek belki onlar da kazanacağız.
Şöyle
belki
diyeyim,
onlar da
bizim bu Hüdayi Vakfımız Allah razı olsun, evet, çok güzel gerçekleştiriyor. Yani burada biz diyor karnımız doyuyor Türkiye'de. Hı-hı. Bir kere şunu söyleyeyim Numan Bey kardeşim. Hani bugün çok zengin fakir kelimesi geçti. Elhamdülillah Türkiye'de neredeyse fakir yok desek.
Değil mi, yeridir. Başka ülkelere oluruz, bakınca.
Afrika'ya baktığımızda.
Afrika'ya bile bakınca değil mi? Evet.
Ya Allah'a şükür yani çok bolluk yaşıyoruz.
Evet.
Fakirimiz bile zengin.
Evet.
Afrika'ya bakınca. Bakıyorum işte Hüdayi Vakfı ne yapıyor? Oralara aşevler açıyor. Efendim yurtlar açıyor. Evet. Öğrenciler için imkanlar sağlıyor. Hı. Bak nasıl bir sevgi köprüsü. Mesela 15 Temmuz darbesi olduğu zaman, hı-hı, Türkiye çok dua etti bütün Afrikalı kardeşlerimiz. Evet. Çünkü Somali'sinde, Nijerya'sında, evet, evet, Gana'sında, evet, Uganda'sında, evet, efendim pek çok Türkiye'den giden kardeşlerimiz vakıflar açtılar.
Evet.
Fakirlere çorba sundular, yemek sundular, ev sundular. Oradan bize müthiş bir dua desteği geldi. Ya
beslediğiniz, bir bakıma baktığınız, ekmeğinizi yedirdiğiniz insan size nankörlük yapmıyor.
Demek ki köprüleri iyi kurmuşuz.
İyi kurmuşuz.
Hatta Türkiye için Afrika'da soft power diyorlar. Yani silahlı gücü yok ama
yumuşak güç.
Ciddi bir güç. Nasıl ciddi bir güç? İnsanların kalbine girmiş.
Evet.
İnsanlar Türkiye deyince şöyle bir sevgi yüzleri gülümsüyor.
Evet.
Türkler gelsin diyorlar. Türkler bizi istismar etmez.
Evet.
Onlar bize yemek verir diyorlar. Hani burada bunu yanlış anlaşılmasın, ırkçılık için söylemiyorum.
Değil, evet.
Yani işte bakıyoruz bir vakıf Afrika'ya ulaşmış. Başka bir vakfımız Kırgızistan'a ulaşmış. Başka bir vakfımız efendime söyleyeyim Azerbaycan'a ulaşmış. Bak o sevgi köprülerini biz 15 Temmuz'da elhamdülillah dua orduları olarak bize geri dönüşüm yaptığını görmüş olduk.
Evet.
O yüzden yani hakikaten herkes artık şunu da söyleyeyim bu köprüler çok yıkıldı.
Evet maalesef.
Şimdi komşular arasında köprü yok maalesef. Evet. Üst kat alt kattaki komşusunu, alt kat yan kattaki komşusunu tanımıyor.
Evet.
Tanısa bile selamlaşmamak için yüzünü çeviriyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Evet. Maalesef İslam toplumunda bunları görmeye başladık.
Maalesef hocam.
Bunların sebepleri nedir? Psikologlarımız, sosyologlarımız araştırmalı. İlahiyatçılarımız bir araya gelip bunların bir nasıl çaresine efendim halline bakarız.
Evet.
Kafa yormak durumundayız.
Bir de hocam zenginler diyelim ki birileri arasında diyelim ki varlıklı insanlar biraz daha az varlığa sahip insanlar arasında bir köprü kurarken aslında kendilerine de çalışmış oluyorlar. Şöyle ki bir tane bir makalede okumuştum. Bir ülkede darbe oluyor. Darbeden önce bir fırın ekmek çıkaran bir fırın sahibi insanlara bu bazen işte ücretsiz ekmek veriyor. Güler yüzlü bir şekilde ücretsiz ekmek veriyor. İşte ya bu benden diyor. Hiç ücret ödemene gerek yok diyor. Bu şekilde bir iyilik yapmış oluyor. Ve insanlar da başka fırınlar olmasına rağmen çoğu insan hani paraları olanan da gelip ondan alıyorlar. Çünkü biliyorlar ki o güler yüzlü ve yardımcı.
Yani hayırsever daha bu dünyada kazancı.
Evet ama şöyle bir şey o. Darbe olduğunda O fırında hani darbe ülkenin işte varlık sahibi insanların diğerlerini ezmesinden kaynaklandığı için çok fakir bir insan bu darbenin sorumlusu olarak başında darbe yapıyor ve çok kan dökülüyor. Fakat bu başındaki insan artık böyle her tarafı yakıp yıkarken bir bakıyor ki bir fırına geliyor. Bir dakika diyor, bir dakika diyor. Durduruyor herkesi.
Buraya dokunmayın.
Sakın
diyor.
Buraya dokunmayın diyor. Çünkü diyor ben diyor burada muhtaç olduğum zamanlar bile diyor
bedava
bana burada bedava
ya.
Ekmek edin diyor. Orayı geçiyorlar, başka yerleri yıkıyorlar. Hani
işte bu, zekat ve infakın faydası.
Evet,
ben
kendi,
de bunu benzer bir
şey
okumuştum.
Evet.
Osman Nuri Topal Hoca Efendi'nin bir eserinde.
Evet.
Bir öğrenci demek ki fakirlikken bir yerden zekat almışlar bakkaldan. Sonra hırsız olmuş bir herifler. Olacak ya Allah'ın hikmeti. O bakkalı soymak istiyorlar. Durun diyor bir dakika o.
Evet.
Burayı soyamazsınız. Ya niye soyamayız diyorlar. Evet. Bu adam diyor biz fakirken bize yardım etti.
Ya.
Bize ekmek verdi, aş yani. Verdi. Yani bu köprüler çok güzel şeyler.
İslamiyet... Bir bakma sigorta yani.
Öyle.
Değil mi hocam?
Kesinlikle.
Evet.
Çok güzel bize köprü kurmak için bize yol göstermiş.
Evet.
Camiye gidiyorsunuz bir köprü.
Evet.
Camideki cemaatle tanışıyorsunuz evet. Değil mi? Ramazan geliyor, oruç tutuyoruz, iftar sofraları, evet. Verdiğimiz infaklar, zekatlar... Evet. Vakıflar,
evet.
Herhangi bir vakıfa üye olduğunuz zaman dini güzel bir vakıfa.
Evet.
Bütün bu hayırlara o köprüyü kurmuş oluyorsunuz.
Evet.
Ha köprüyü yıkarsak ne olur? O da mümkün. Ben dersin işte kimseye alakam yok, ilişkim yok. Hı-hı. Benim varlığım, halim, vaktim yerinde gemisini kurtaran kaptan. Ben de gemimi kurtardım.
Evet.
Ne olur yani bu dünyada kısa bir hayat yaşarsın. Belki biraz bol yaşarsın ama öldüğün anda bütün o varlığın bu dünyada kalır. Ahirete eli boş... Beş parasız fakir bir insan olarak gidersin.
Allah.
O yüzden biz bütün o diğer kardeşlerimizi kendimize bir nimet olarak göreceğiz.
Aynen.
Onlar
aynen.
Bizim veli nimetimiz.
Kesinlikle. Kesinlikle.
Onların sayesinde biz cennete gideceğiz.
Evet, evet, evet.
Allah'ın verdiği hazineden birazcık o köprüyü kurmak için elimizden gelen fedakarlığı yapacağız. Yapacağımız bu.
Tabii varlık olarak maddi varlıklara değindik. Belki de bir bakıma hocam diyelim ki ilim zengini bir insan.
Hani doktorsunuz.
Sizin gibi böyle diyelim ki ilim zengini insanlar da ilim fakiri insanlar arasında da köprü kurmak
kesinlikle.
Gerekiyor.
Yani,
kurması gerekiyor.
Alim öğrencisini
evet.
Bulacak. Doktor
evet, bulacak,
hastayı bulacak.
Evet, evet.
Çünkü bugün nice doktorlarımız
evet.
Bir araya gelip Afrika'ya işte katarak ameliyat yapmaya gidiyorlar değil mi?
Ne güzel.
O yüzden eskiden baktık. Esasında bunu en çok sufiler yapmışlar. Yani
evet.
Bir mürit yetiştirmek için ülke ülke dolaşan şeyhler var.
Ya.
Bir kapasiteli adam buluyor, peşinden gidip onu ihya ediyor.
Evet.
Yani tasavvuf zaten fırsat. Ama ne fırsat avcılığı?
Hı-hı.
Hayır fırsatlarını avlamak demektir.
Evet.
Tasavvuf
hayır fırsatlarını avlamak. Tasavvuf hayır fırsatı avcılığı mı oluyor hocam?
Evet, böyle yazabilirsin.
Evet. Peki, Allah razı olsun hocam. Çok teşekkürler. Programımızın sonuna geldik. İnşallah bir başka programda belki buna benzer konulara değineceğiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Hacıgana Mektuplar programının daha burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.